Ayrım 49. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 428. Gabi karşıya huzur evinin pencerelerinin ardındaki ihtiyarlara doğru baktı. Birkaç saniyeliğine kendisi de ihtiyarlamıştı. Mavi gözleri yorgunluk ve çaresizlikle gölgelenmişti. Neyse ki yeni bir coşkuyla konuşmasını sürdürdü. Günümüzde Amerika'da her şey para yönetiyor. Dünyanın geri kalanındaki bizler, Amerikalıların ahmaklığını kopya etmekle meşgulüz. İnsanlar arasındaki tüm güzel ilişkiler bütünüyle ticaret ve açgözlülükle yer değiştirdi. Üzerine de her çeşidinden dini fanatizm eklendi. Şeytan aşkına Georg Brandes'e ne oldu? Georg Brandes, 1842-1927 yılları arasında yaşamış Danimarkalı edebiyat eleştirmeni ve akademisyen. Aydınlanmacı ve hümanist fikirleriyle modern İskandinav edebiyatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Georg kim diye sordum. Ancak Gabi o kadar hararetliydi ki beni duymayıp konuşmayı sürdürdü. Aydınlanma döneminin bilim ve kültürüne ne oldu? Veya yalnızca sıradan insani değerlere, kuşaklar boyunca geliştirilen görgü ve eğitimi, inandığımız şey uğruna çalışıp onu yapılandırmaya devam etmek zorundayız. İyi de sen neye inanıyorsun diye sordum. Püf, şimdi bu zor bir soru oldu dedi. Ama başlangıç olarak diyebilirim ki, özgürlük ama bir aradalıkla beraber, bir aradalık ama özgürlükle beraber, bir aradalık ama özgürlük olmadan değil. Zor görünüyor. İp cambazı olmak hiçbir zaman kolay olmadı. Buna rağmen yine de insan iyi bir denge kurmak için uğraşabilir. Evet, yalnız tam olarak ne demek istiyorsun? Kendimiz dışında bir şeye bağlanmayı, kendi içimize bakıp bulmalıyız. Gerçek birliktelikler olmadan özgürlük, yalnızlıkla biten egoizmden başka bir şey değil. Kişisel özgürlük olmadan oluşan birliktelikler ise baskıdır. Kişi grubun normlarına tutsak olsa da, sistemin şeklinden dolayı boyunduruk altında olsa da fark etmez. Kendilerine ne isim verirlerse versinler veya ne olduklarını iddia ederlerse etsinler, tarih bu sistemlere güvenmek için bize pek fazla iyi gerekçeler sunmuyor. Ama insanların birbirlerine ihtiyacı var. Her birey bir diğer birey sayesinde yaşayıp konuşuyor. Yalnızız. Hep birlikte. Tüm insanların hayal kurmaya ihtiyacı var. Bazen bu hayaller o kadar büyük oluyor ki tamamen ütopya denilebilir. Ütopyalar açık oldukları sürece tamam. Ancak kapalı ütopyalar totaliter düşüncelerden başka bir şey değil. Aslında düşünmeden çok dikte ettirmek, o zaman gerileyip faşizme ve tüm o boklara geliriz. Evet, sonra aydınlanmaya ve sevgiye inanıyorum. Her ikisini de geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Aksi halde tepe taklak gideriz. Kesinlikle dini bir inancım yok. Annem herhalde... Yeniden Esma'yı düşünmeye başladım. Keşke günün birinde Gabi ve kız kardeşimi bir araya getirebilseydim. Biyolojik bağları olmamasına karşın mutlaka bir tür ikiz gibi olurlardı. Bana gelince Gabi ile beraber olduğumda Esma ile beraberken hissettiğim şeyleri hissediyordum. Her şeyi anında anlamamış olmamın zararı yoktu. Çünkü konuşmalar o kadar ilginçti ki yalnızca bir kısmını kafamda tutabilirsem gerisini oradan çıkararak kendim düşünebilirdim. Gabi ve Samir de mutlaka birbirleriyle iyi anlaşırlardı. Tabii onları bulamadan Gabi ortalıktan kaybolursa veya fikrini değiştirip Amerika'dan hiç geri gelmezse bu mümkün olmazdı. Geri gelecek misin, gelmeyecek misin tam anlayamadım dedim. Amerikan toplumunun acımasızlığına artık dayanamıyorum. İnsanların alçaltılması, kayıtsızlık. Sonra Hristiyan sağın pastanın üzerindeki kremaya benzeyen çifte standardı. Sadece para çılgınlığı o fikri dar görüşlülüğü geçiyor. Samir yeniden kafamda yer etti. Gözümde onu Manhattan'da devasa bir gökdelenin tepesinden kente bakarken canlandırdım. Erkek kardeşim için Amerika bir düşler ülkesi dedim. Evet. Ama düşler ülkesi maalesef bir kabusa doğru yol almak üzere. Amerika'nın aşırı tutucu kesimi korkunç bir nüfusa sahip. Misyonerleri bütün dünyaya kendi kutsal mesajlarını yayıyorlar. Bu mesajın içeriği de çoklukla insanları sevmek veya Tanrı sevgisi değil. Hayır, diyorlar ki Tanrı senden nefret ediyor, ölmeyi hak ediyorsun. Çünkü şöyle şöyle bir hayat tarzın var. Misyonerlerin amacı açık. İncil'e dayanan yasaları temel alan Hristiyan devletler kurmak istiyorlar. Aynen Müslüman dünyasında İslamcıların dünyayı şeriatla yönetmek istemesi gibi. Bu günümüzün emperyalizmi. Bu arada dünya çapında hiçbir dinin Hristiyanlık kadar hızla yayılmadığını biliyor muydun? Bilmiyordum. Samir'i bırakmakta biraz güçlük çekiyor ve artık ne diyeceğimi bilmiyordum. Kahve yerine bir bira içmeyi isterdim. Ama fakta kapalıydı. Gabi devam etti. Zehra, ben tabii ülkeye giriş yasağı ve Timo sebebiyle biraz taraflı ve sinirli konuşuyorum. Ama söylediklerim doğru. Ancak yani eğer beklentiler çok büyükse hayal kırıklığına uğramak da kolay. O ülkede aynı zamanda çok güzel anılarım da var. Orada bir sürü harika insanla karşılaştım. Ben Başkan Clinton'ı seviyorum dedim. Ben de diye devam etti Gabi. Ama bak nasıl onun da sürekli ensesindeler. Televizyonda gördüm. Stajyerle ilişkisi yüzünden. Monica Lewinsky. O yüzden olduğunu iddia ediyorlar. Ama muhafazakar Püritenler ve tüm Hristiyan sağ herhangi bir başka bahanede bulabilirdi. Bireylerin kişisel özgürlüğünü kısıtlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tersini iddia etmelerine rağmen kendi çerçevelerinin dışındaki her şeyin ve herkesin ensesindeler. Özgürlük heykeli kiliselerdeki para toplama kutusuyla değiştirilmeli. Dolar ve çifte standartları toplayacak kutsal bir kasa daha samimi bir anıt olabilir. Amerika artık güçsüzler için özgürlükler ülkesi değil. Cezaevleri durmadan büyüyen bir ülke. Okumaktan çok hapiste olmak çok daha normal bir durum. Eğer 20'lerinde siyah bir erkeksen üstüne bir de ölüm cezası. Böyle bir toplumda ne yapacağım? Sanki zaten dünyada yeterince ölüm yokmuş gibi. Ben uygar bir kültürde yaşamak istiyorum. Gabi konuşurken yüzüm kızardı ve sorularımdan utandım. Geri dönmeyecek mi diye sorduğumda yalnızca kendimi düşünmüştüm. Her şey benim sorularım ve ihtiyaçlarımla ilgili değildi. Diğer insanların da üstesinden gelmeleri gereken sorunları vardı. Hem Amerika'da hem de Tasingegade'deki mutfakta. Ama yine de bencil olmamak ve söylediğinin doğru olduğunu ümit etmemek zordu. Bir gün geri dönecekti. Merkez Kütüphanesi. En sonunda uzun süredir beklediğimiz ve geleceğimizi belirleyecek mektup geldi. Ekim ayı ortasında iltica istemimiz için karar verecek olan Mülteciler Kurulu'na gidecektik. Eğer istiyorsak toplantıdan önce bir avukatla görüşebilme olanağımız vardı. Kolaylık olsun diye yetkililer bize Osterbro'da bir tane bulmuşlardı. Avukatın hem zamanı vardı hem de bu tür davalar için kamu tarafından tahsis edilmişti. İstersek kendimiz de bir avukat tutabilirdik. Maalesef kimseyi tanımıyorduk. Bayan Nielsen'la ilişkiye geçip onun önerisini sormayı düşündüm. Ancak daha sonra personelin hiçbir durumda bu tip işlere karışmaması gerektiğini, hele hele birini salık verip diğerini vermeme gibi tasarruflarda bulunamayacağını öğrendim. Mülteciler Kurulu'ndaki toplantıdan 2 hafta önce bir çarşamba günü öğleden sonra Osterport istasyonunun arkasındaki demir yolu boyunca uzayan binalardan birinde bulunan avukat bürosuna yürüyerek gittim. Annem gelmek istemedi ki bu benim için de uygundu. Yalnız gittim. Kendini tutamayıp kontrolsüz biçimde ağlaması başka insanlar için son derece şaşırtıcıydı. Son ziyaretimizde doktor ne yapacağını bilememişti. Annem o kadar şiddetle ağlıyordu ki doktorun başka bir meslektaşı muayenede ne olup bittiğini anlamak için kapıyı çaldı ve annem burnundan sümükler, gözlerinden birbiri ardına yaşlar akarken dancaya çevirmesi neredeyse mümkün olmayan ağrılar olduğunu sayıkladı. Etlerinin lime lime edildiğini söylüyordu. Bedeni yanıyor, içeriden ve dışarıdan sanki dövülüyordu. Başka sebeplerden dolayı da toplantıya yalnız gitmek daha kolaydı. Böylece avukat ve ben İngilizce ve danca konuşmakla yetinebilirdik. Çevirmen olmadan doğrudan bir ilişkiyle hem zamandan hem de paradan kazanırız dedim sekretere. En iyi dancamla. Tasingegade'deki bir görevli avukatın sekreterine telefon edip bana telefonu verdi. Cep telefonuyla ilk kez konuşuyordum. İyi, kendimi toplayıp istediğimi elde etmiştim. Şimdi çevirmenin savaş sırasında ne yaptığını düşünmekten ve söylediklerimin bir takım yanlış yerlere rapor edilip sonlarının ne olduğunu bilmediğim insanlara zarar mı veririm şeklindeki fikirlerinden kurtulmuştum. Üstelik tercüme işinin kaçınılmaz sonucu olarak verilen her arada söz ettiğim konunun başını sonunu kaçırıyordum. her şey ileri geri çevrildiği zaman diyalog kolayca parçalanıyordu. Diyaloğun küçük parçaları bütünden ayrılınca kendisi de tuhaf biçimde gerçek dışı hale geliyor, bölümler kopuk iddialar gibi işitiliyordu. Kelimeler gideceği yere ulaştıklarında çeviri boyunca aldıkları darbeler yüzünden genellikle birbiriyle uyuşmuyordu. Evet, tüm ayrıntıları anlatmasam da İngilizce ve Danca'yı tercih ediyordum. Sık sık kelimeleri bulmaya çalışsam da daha kolay konsantre oluyordum. Yabancı diller tüm tatsız olayları daha az ezici kılıyordu. En sonunda bir gelişme olmasından o kadar heyecanlanmıştım ki attığım her adımda sinirlerimi daha fazla kontrol altına almak zorunda kaldım. Avukat bürosunun ağır ahşap kapısını ittiğimde Bayan Nielsen'a giderken yuttuğum kahverengi esrar parçasının etkisinin başladığı ancak henüz beni tamamen ele geçirmediği sıradaki duyguya benzer bir şeyler hissettim. Çok hoş bir kabul odasına girdim. Sekreterin ismi boş bir masanın üzerinde duran küçük bir isim tabelasına yazılıydı. Bir duvar boyunca rahat sandalyeler dizilmişti. Bir adam ayağa kalkıp beni karşıladı. "Sen Zehra olmalısın," dedi adam çok iyi bir Sırpçayla. "Ben çevirmeninim. Avukat birazdan gelir." "Evet, ama ihtiyacımız yok. Danca konuşuyorum ve İngilizce." "Sekreter?" Çevirmen başını salladı. Sekreter hastaydı. O ve avukat benim mesajımı almışlar ve talebime dair konuşmuşlardı. Her tür olasılığa karşı kayıtları düzgün tutabilmek için şimdilik çevirmen kullanmak kesinlikle daha iyiydi. Böylece çevirmen kullanmanın şart olduğu mülteciler kurulunda bu durumla ilk kez karşılaşmazdım. "İhtiyacım yok alıştırma yapmak." Çevirmen dostça gülümsedi. Sırpça hem İngilizcemi hem de Danca'mı övdü. Üstelik henüz yalnızca küçük birkaç itiraz cümlesi duyduğu halde. Kahverengi gözlerinde bir yumuşaklık vardı. Yalnızca rahatlamamı söyledi. Gerçekten samimiymiş gibi duyuldu sözleri. İyi biriymiş gibi görünüyordu. İnce uzun beyaz saçlı bir adam yandaki büronun kapısını açtı. Bu avukattı. İyi günler deyip bürosuna gelmemizi rica etti. Çalışma masasından uzakta büyük bir koltuğa oturmamızı istedi. Aramızda koyu bir ağaçtan yapılmış bir masa parlıyordu. Her şey güzeldi. Neyse ki avukat da iyi görünüyordu. Avukat masasının üzerinden aldığı evraklardan benim ve annemin durumunu ve hikayemizi gözden geçirdi. Eğer yanlış bir şey söylerse yorum yapmamı ve itiraz etmemi rica etti. Çevirmen duyduğum kadarıyla kendiliğinden tüm önemli şeyler kayda geçmemişse mutlaka eklememi söyledi. Konuşmasını anlamak oldukça kolaydı. Saraybosna'dan olduğunu tahmin ettim. Bir saat sonra avukat toparlayıp sonuca vardı. Dünyanın en iyi davası olmasa da en kötü davası da değil dedi. Danimarka'da kalma izni alabilecek miyiz yoksa atılacak mıyız diye sordum. Çevirmen sorumu tercüme edip kızardı. Bu kesin kötüye işaretti. Büyük olasılıkla aynı soruyu birçok kez çevirmişti. Belki mülteciler kurulunda verilen karardan sonra sorunun peşinden gidip insanları kararın olumsuz olduğunu ve ülkeden atılacaklarını söylemişti. Sonunda avukat yanıt verdi. Bu kadar basit değil diye açıkladı. Karar birçok şeye bağlı olduğundan bu tip davaların sonucunu kestirmek mümkün değildi. Bu durumda kurul da önemsizdi. Mesele eski Yugoslavya'dan binlerce kişinin şimdiden oturma izni almış olmasıydı. Hem de normal iltica yoluyla değil, yalnızca onlar için çıkarılmış bir yasa çerçevesinde. Bu yasa şu anda geçerli değildi. Sadece daha erken bir tarihte gelen ve ülkenin mülteci kamplarında yıllarca bekleyenleri kapsıyordu. Çok sayıda insanın red yanıtı alıp sınır dışı edildiklerini dürüstçe söylemesi gerekiyordu. Diğer yandan bakıldığında yetkililer her bir dosyayı kişisel ve bağımsız olarak ele almak zorundaydı. Yetkililer bir iltica başvurusu incelerken gerek örneğin elçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla elde edilen gelinen ülkedeki duruma ilişkin genel kanıyı ve tavsiyeleri gerekse somut kişisel durumu değerlendirmek zorundaydı. Yeniden ipin ucunu kaçırdım. Şimdi ben de kızardım. Ellerim titriyordu. Onları masanın altına gizledim. O kadar uzun ve bilgilendirici konuşmuş olmasına rağmen anlattıklarını tam olarak anlamamıştım. Ne Danca ne de Sırpça. Ancak avukat ne kadar kıt anlayışlı olduğumu düşünürse düşünsün bilmem gerekiyordu. Yalnızca sorumu yineleyebilirdim. Avukat bizim kalma izni alabileceğimizi mi yoksa atılacağımıza mı inanıyordu? Gördüğü kadarıyla mesele ülkemizde şu anda barış olmasıydı. Diğer yandan durum istikrarlı olmaktan uzaktı. Annem ve benim başıma bir sürü şey gelmişti ve geri gönderilirsek bizi büyük olasılıkla, örneğin annem düzgün bir hastane tedavisinden yoksun kalacaktı. Acınılacak bir durum bekliyordu. Bazı davalar yalnızca şekil davalarıydı ve netti. Diğerlerini değerlendirmekse kolay değildi, daha kuşkuluydu. Bulanık diye çevirdi çevirmen, netin zıttı olarak. Bizimki ne? Avukat bizim dosyamızın biraz bulanık, %50-%50 şansımız olduğu kanısındaydı. Çalışma masasındaki telefon çaldı, avukat özür dileyerek ayağa kalktı. %50-50 derken ne demek istiyor? Eğer şans bir %50 ise diğer %50'ni peki? Çevirmen alnını bir kağıt mendille kurulayıp alçak sesle dedi ki, sakin olmaya çalış Zehra, gerçekten iyi bir avukatınız var. Ama diğer 50, o tabii ki risk olması, bundan kaçınamayız. Biz geri dönemeyiz, ne olursa olsun. O zaman İsveç'e gitmeye çalışmalıyız veya başka bir ülkeye, yeter ki geriye olmasın. Zehra, dediğim gibi çok iyi bir avukatınız var, gerçekten yetenekli. Sizinkine benzer durumlarda davanın sonucu adı geçen günde kurulun üyelerinin kim olduğuna, özellikle hangi üyenin başkanlık yaptığına son derece bağlı. Her zaman bir hukuk hakimi ve o... Çevirmen başıyla avukatı işaret ederek sesini daha da fazla alçaltıp devam etti. O herkesi tanır ve ne yapması gerektiğini bilir. Nasıl bilir? Zehra, bunları sadece gençken babanı tanıdığım için anlatıyorum. Evet, doğru. Birlikte keman çaldık. Şimdi söyleyeceklerim senle benim aramda kalacak. Bu konuda bana babanın şerefi üzerine söz ver. Avukat son derece titiz. Kurulda dosyanın gözden geçirilmesini idare eden tüm hakimleri içeren bir istatistik yapmış. Hakimler değerlendirme yaparken hangisinin iltica verdiğini, hangisinin daha çok red yanıtını tercih ettiğini biliyor. Eğer yanlış bir başkan ve kötü bir kurula düşerseniz elinden geldiğince dosyayı daha iyi bir güne atmaya çalışacak. Biliyorsun, insan her zaman aniden hastalanabilir. Avukat telefonunu kapatıp geri geldi. Bana dönerek, en iyi sonucu umut edip beklememiz gerektiğini söyledi. Kendini davanın tüm belgelerine hakim hissettiğini, yüz yüze konuşmamız sonucunda annemin psikiyatrından ek belgeler isteyeceğini belirtti. Ülkemizdeki durumdan çok bizim somut kişisel durumumuzu vurgulayarak kurul üyelerinin bunları da göz önünde tutma yükümlülüklerinden kaçamayacakları bir savunma yapmayı umuyordu. Avukat vedalaşmak üzere bana elini uzattı. Ansızın kafama yüzlerce soru üşüştü. Ancak hepsi karma karışık olduğundan hiçbirini ifade edemedim. Çevirmen gençlik günlerinden babamı tanıyordu. Şimdi vedalaşmak için elimi sallayan oydu. Babamın kanlı pantolonundan söz etmeyi unutmuş muydum? Kapıda dönüp sordum. Kuruldaki toplantıdan hemen sonra yanıt alacak mıyız yoksa tekrar bekleyecek miyiz? Çevirmen söylediklerimi çevirdi, avukat dinleyip yanıt verdi. Çevirmen avukatın söylediklerini çevirdi, ben dinledim. Neyse ki doğrudan çeviriydi. Bunun alternatifi olan yorum ve açıklama içeren ve genellikle o diyor ki veya onun kanısına göre diye başlayan çevirilerden hoşlanmıyordum. Sizin ifadeleriniz alınıp bittiğinde kurul hemen ardından kısa bir toplantı yapar. Karar bazen hemen bu toplantının ardından sözel olarak açıklanır. Ancak kurul olarak karar daha sonra gelecek bir mektupla yazılı olarak bildirilir. Uygulama böyle farklı farklı olabiliyor. Nasıl olacağına kurul karar veriyor. 49. ayrımın sonu. Sayfa 437.